Yuhanna 11. bölüm 17. ayete geldik. İsa Mesih Betanya'da Lazar adında birisini ölümden diriltiyor. İsa oraya vardığında Lazar'ı 4 gün önce mezara konmuş buldu. Betanya Yeruşalim'e yakındı. Yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaydı. Yahudilerden birçoğu erkek kardeşlerini yitiren Marta ile Meryem'i avutmaya gelmişlerdi. Yuhanna 11, 17-19 ayetler arası. Betanya, Yeruşalim'in altın kapısından yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bir kasabadır. Yeruşalim'deki Yahudilerden birçoğu Marta ve Meryem'e baş sağlığı dilemek amacıyla bu yolu yürüyerek gelmişlerdi. Öyle anlaşılıyor ki Meryem'le Marta'nın ailesi Betanya'nın önde gelen ailelerindendi ve Yeruşalim'de de çok iyi tanınıyordu. Marta, İsa'nın geldiğini duyunca onu karşılamaya çıktı. Meryem evde oturuyordu. Marta İsa'ya, "Ya Rab," dedi, "burada olsaydın kardeşim ölmeyecekti. Şimdi de her ne dilersen Tanrı'nın sana vereceğini biliyorum." Yuhanna 11, 20-22 ayetler arası. Marta her zaman sinirli, saldırgan bir karakteri yansıtıyordu. Hareketli, girişken, hamarat bir kadındı. Sağlam iman sahibiydi ama aynı zamanda sabırsızdı ve Tanrı'nın isteğine boyun eğmede gönülsüzdü. Marta'ya kıyasla Meryem çok daha ağırbaşlı ve evde oturmaya istekli birisiydi. İsa'nın dizi dibinde oturup onun sözlerini dinlemeye her zaman hazırdı. Burada Marta'nın İsa'nın dizleri dibinde, ayakları dibinde biraz daha fazla oturup ondan öğrenmesi gerektiğini görüyoruz. Çünkü bakın, İsa'ya şöyle demişti: "Biliyorum, eğer Tanrı'dan dilersen." Marta, onun Tanrı olduğunu hala anlamıyor musun? O insan bedenine bürünmüş Tanrı'nın kendisidir. O senin sofranda, evinde konuk olmuş, pişirdiğin yemeklerden, tatlılardan yemiş olduğu halde sen onun Tanrı olduğunu hiç fark etmedin mi? Evet dostum, onun ayakları dibinde oturup ondan öğrenmeye ne çok ihtiyacımız vardır. İsa, Marta'ya şöyle dedi: "Kardeşin dirilecek." Marta, "Son gün ölülerin dirilişinde yeniden dirileceğini biliyorum," diye cevap verdi. İsa, "Diriliş ve yaşam benim," dedi. "Bana iman eden ölmüş olsa da yaşayacaktır. Yaşamakta olan herhangi bir kimse bana iman ederse sonsuzluk boyunca hiç ölmeyecektir. Buna iman ediyor musun?" Yuhanna 11, 23-26 ayetler arası. Marta, ölülerin dirileceğine inanan birisiydi ama dinleyin. Gelecekte göksel bir bedene sahip olacağımıza inanmak için gereken iman, Rabbi bekleyenlerin güçlerini şimdi tazeleyeceklerine inanmak için gerekli olan imandan daha azdır. Ya da yarın Tanrı için yaşayabileceğine inanmak, Rabbin yeryüzüne geleceğine ve ölülerin dirileceklerine inanmaktan daha zordur. Yaslı olanları, "Bir gün siz de kaybettiğiniz yakınınızı göreceksiniz," diyerek teselli etmek çok kolaydır. Bu sözleri söylemek için fazla bir iman gerekmez. Ama öte yandan, "Ben yakınımı kaybettim ama Tanrı'nın benimle olduğuna ve her şeyi yerli yerinde yönlendireceğine olan güvenle büyük bir teselli buluyorum," diyebilmek çok büyük bir iman gerektirir. Bu ayette de görüleceği gibi Marta eski antlaşma öğretilerinden, ölülerin bir gün dirileceğini bildiği halde İsa'nın ona o anda yardım edebileceğine inanmıyordu. İsa ona şöyle dedi: "Marta, sen benim diriliş ve yaşam olduğumu bilmiyor musun?" Evet, varlığımızda İsa Mesih'e sahipsek o zaman yaşama da sahibiz. "Bana iman eden ölmüş olsa da yaşayacaktır." Burada geçen "ölmüş olsa da" sözü ruhsal ölümdür. Bir insan ruhsal olarak ölü olsa dahi yaşayacaktır. İsa'ya iman eden kişi asla ölmeyecektir. Yaşam, insan Rab İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul eder etmez başlar. Her kim yaşar ve İsa Mesih'e iman ederse asla ölmeyecektir. Çünkü o kişi için İsa Mesih zaten bir kez ölmüştür. Yani bu kişi kendi günahlarının karşılığı, cezası olarak asla ölmeyecektir. Hiçbir zaman Tanrı'dan kopmayacak, ayrı kalmayacaktır. İsa Mesih'in de sorduğu gibi, "Sen buna iman etmiyor musun?" Marta, "Evet ya Rab," dedi, "senin Tanrı'nın oğlu, dünyaya gelecek Mesih olduğuna iman ettim." 27. ayet. Marta da burada Petrus'un verdiği tanıklığın aynısını veriyordu. İsa'nın Mesih olduğunu o da anlamıştı. Bunu söyledikten sonra gitti, gizlice kız kardeşi Meryem'i çağırarak haber verdi. Öğretmen burada, seni çağırıyor. Meryem bunu işitince kalkıp İsa'yı karşılamaya çıktı. İsa daha kasabaya varmamıştı. Marta'nın kendisini karşıladığı yerdeydi. Evde Meryem'le oturup onu avutan Yahudiler, Meryem'in aceleyle ayağa kalkıp sokağa çıktığını görünce ağlamak için mezara gittiğini sanarak ardı sıra gittiler. Yuhanna 11:28-31 ayetler arası. Marta, kardeşi Meryem'e Tanrı'nın bu olaya müdahale edeceğini gizlice söylediği halde tüm kalabalık mezarlığa doğru gitmeye devam ediyordu. Meryem'in İsa ile karşılaşacağını bilmiyorlardı. Meryem İsa'nın bulunduğu yere varıp onu gördü. Ayaklarına kapanarak "Ya Rab" dedi, "burada olsaydın kardeşim ölmeyecekti." 32. ayet. Meryem Marta ile beraber "Rabbe eğer burada olsaydın kardeşim ölmeyecekti." diyordu. Lazar öldüğü zaman İsa Beytanya'da değil başka bir yerdeydi. Eğer Beytanya'da olmuş olsaydı o zaman Lazar'ın ölümüne izin vermeyebilirdi. İşte bu nedenledir ki İsa daha sonra kendisinin bu dünyadan gitmesinin, ayrılmasının çok daha uygun ve iyi olduğunu söyleyecekti. İsa Mesih fiziksel bedende bulunduğu sürece coğrafi açıdan sınırlandırılmış olacaktı. Eğer İsa sizin kentinizde olsaydı o zaman benim yaşadığım kentte bulunamazdı. Eğer İsa gitmeseydi tesellici olan kutsal ruhu, Tanrı'nın ruhunu, Mesih'in ruhunu göndermeyecekti. Ama şimdi kutsal ruh geldiğine göre o her yerdedir. O bugün her Mesih imanlısının yüreğinde yerleşmiştir. Bu nedenle kutsal ruh benim olduğum yerde, sizin olduğunuz yerde ve dünyanın her bir köşesinde, evet Mesih inanlısı olan her yerde aynı anda bulunabilir. Size gerçeği söylüyorum. Benim gitmem sizin için daha iyidir dedi İsa Mesih. Yuhanna 16 ayet 7'de. Çünkü gitmezsem size tesellici gelmez ama gidersem onu ben size gönderirim. İsa hem onun hem de onunla birlikte gelen Yahudilerin ağladıklarını görünce inledi. Ruhu derin üzüntüyle sarsıldı. Onu nereye yatırdınız diye sordular. Gel de gör ya Rab dediler. İsa ağladı. Yuhanna 11:33-35 ayetler arası. Sevdiğiniz birinin ölümü karşısında Tanrı'nın neler hissettiğini bilmek istiyorsanız buradaki olaya bakın değerli dostum. İsa ruhunda çok sıkılmış ve üzülmüştü. Ölüm tüyler ürpertici bir olaydır. Ölüm düşmandır aslında. Onun sizin acınızı paylaştığından, acınızı, üzüntünüzü anladığından emin olabilirsiniz. Onun gösterdiği yakınlık yaşayanlar içindi. Ölüyü ne yapacağını çok iyi biliyordu. İsa ağladı. Bu ayet kutsal kitabın en kısa ayetidir. İncil'in Yuhanna kesiminde İsa'nın tanrılığını ön plana koymaya çalıştığı halde burada İsa'nın tam bir insan yönünü daha görüyoruz. Öylesine tam bir insandı ki İsa onlara Lazar'ı nereye koyduklarını bile soruyordu. Evet, Tanrı'nın bir cenaze töreninde neler hissedebileceğini bu ayetlerde açıkça görüyoruz. İsa Tanrı olduğu halde burada bizimle birlikte gözyaşı döküyor. Yüreğinde acı ve üzüntü hissediyordu. Bazı imanlılar cenazede ağlamamalı şeklinde bir görüşe sahiptirler. İnsan kendisini ağlayıp ağlamama konusunda kontrol edemez ki. Duygusal bir varlık olan insan, hayatın çeşitli olaylarında duygularını bazen ağlayarak, bazen gülerek, bazen de hırçınlaşarak gösterir. Ölüm olayı hiç de öyle hoş bir olay değildir. Korkunç ve üzüntü verici bir olaydır. Bakın İsa bile burada sevdiği bir dostunun ölümü karşısında ağlamıştı. Bunu gören Yahudiler bakın nedenle seviyormuş onu dediler. İçlerinden bazıları da körün gözlerini açan bunun ölümünü önleyemez miydi yolunda konuştular. Yuhanna 11:36-37 ayetler. Yahudiler burada konuyu anlamamışlardı. İsa'nın Lazar'ı çok sevdiği için ağladığını zannediyorlardı. Oysa İsa'nın ağlaması Lazar'ı sevmiş olmasından kaynaklanmıyordu. O ölüler için değil ama yaşayanlar için ağlıyordu. Dikkat ederseniz Yahudiler hala doğuştan kör olan adamın İsa tarafından iyileştirildiği olayı anımsıyorlardı. Bu olay onların üzerinde büyük bir etki bırakmıştı. Bunun üzerine İsa yine derin derin inledi ve mezara yaklaştı. Mezar bir mağaraydı. Önüne de bir taş koymuşlardı. İsa taşı kaldırın diye buyurdu. Ölünün kız kardeşi Marta, "Ya Rab, artık kokmuştur. Öleli 4 gün oldu," dedi. İsa, "Sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi?" diye yanıtladı. 38-40 ayetler arası. Bazı insanlar bugün ölüm konusunu hafife almaktadırlar. Bunu yapanlar, ölümün hoş bir masal olarak görünebilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışmaktadırlar. Ama gerçeği kabul edelim. Yüzü makyajla güzelleştirerek, cesede pahalı bir elbise giydirerek ve bunu çevresi çiçeklerle süslü bir tabuta yerleştirerek ölümü hoş bir olay haline getiremeyiz. Her ne kadar bütün bunlar ölüm olayı ile gelen şoku azaltmak amacıyla yapılıyorsa da ölüm başlı başına korkunç ve soğuk bir olaydır. Marta, Lazar'ın 4 gündür ölü olduğunu, cesedinin artık kokmaya başlamış olabileceğini söylüyordu. Değerli dostum, bu bazılarının hoşuna gitmemiş olabilir. Ama ölüm böyledir. Ölüm acımasızdır, ölüm korkunçtur. Ölümde çürüme, kokma söz konusudur. Mide bulandırıcıdır ama kaçınılmaz bir gerçektir. Böyle bir durumun düzeltilmesi için kesin bir mucize gerçekleşmeliydi. Yoksa başka hiçbir şey yapılamazdı. Taşı kaldırdılar. İsa gözlerini yukarı kaldırarak, "Ey baba, beni işittiğin için sana şükrederim," dedi. "Beni her zaman işittiğini biliyorum. Ancak çevrede duran halk için bu sözleri söylüyorum. Beni senin gönderdiğine iman etsinler," diye 41-42. ayetler. Unutmayalım ki tüm bu olayla ilgili gelişmeler Tanrı'nın yüceltilmesine yönelikti. İsa sesli olarak yaptığı bu duada biraz sonra gerçekleştireceği işin babanın isteği olduğunu ve bu olay aracılığıyla baba Tanrı'nın yücelik bulacağını söylüyordu. İsa burada insanlar onun bu sözlerini duysunlar diye sesli olarak dua ediyordu. Bunları söyledikten sonra yüksek sesle bağırdı, "Lazar, dışarı gel." Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü bir bezle örtülü dışarı çıktı. İsa, "Onu çözün, bırakın gitsin," dedi. Yuhanna 11-43-44 ayetler. Ben İsa tarafından ölümden diriltilen insanların sayısının çok daha fazla olmuş olabileceğini düşünüyorum. Hastalıklarına şifa bulanların sayısının binlerce, on binlerce, gözleri açılan körlerin sayısının da yüzlerce, binlerce olduğu kanısındayım. İncil kayıtları İsa'nın mucizelerinin sadece bazılarından söz eder. Çünkü İsa'nın gerçekleştirdiği ama kayıtlara geçmeyen daha birçok mucizeleri olmuştur. Ama dediğimiz gibi bunlar kayıtlara geçmemiştir. Lazar olayında Lazar'a yaşamı kendi eski bedenine geri verilmişti. Nitekim Lazar mezardan çıkarken elleri ayakları hala sargılarla bağlı, yüzü de bezlerle sarılı durumdaydı. Rabbimiz İsa Mesih ise ölümden dirilirken gömüldüğü zaman kendisine sarılan kefen bezlerini olduğu gibi yerinde bırakarak dirilmişti. İsa bu kefen bezlerini bozmadan içinden sanki sıyrılıp çıkmıştı. Bu nasıl olmuştu biliyor musunuz? İsa ölümden dirildiği zaman yüceltilmiş bir bedenle dirildiği için. İsa böyle yüceltilmiş bir bedenle dirildiği için kendisindeki bu diriliş bedenine hiçbir fizik yasası engel olamıyordu. İsa dirilişte aldığı bu yüceltilmiş bedeniyle mezarı kapatan mezar taşını kaldırmaya gerek duymadan mezardan dışarıya çıkabilmiş, bütün kapıları kapalı olan odalara duvarların arasından geçebilmiştir. Bütün bunlarda çok güzel bir kurtuluş resmi görmekteyiz. Bizler hepimiz suçlarımız ve günahlarımız içerisinde Tanrı'ya ölüydük. Ama artık Mesih ise de Tanrı'ya diriyiz. Ama bakın değerli dostum, her birimiz hala bu kefenler içerisinde dolaşıyoruz. Ne demek istediğimi biraz açayım. Pavlos Romalılara yazdığı mektupta şöyle diyordu, elçi Pavlos. "Yapmak istediğim şeyi yapmıyorum ama nefret ettiğim şeyi yapıyorum. Ne zavallı bir adamım ben." Bu sözler kurtulmamış birinin söylediği sözler değildi. Bu sözler İsa Mesih'in en büyük elçilerinden biri olan Pavlus'un sözleridir. İsa bizim bütün bu kefen bezlerimizden kurtulmamızı, özgür olmamızı istemektedir. Ne demişti İsa Lazar'a? Onu çözün ve bırakın gitsin. Bunun üzerine Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptığı işi gören Yahudilerden birçoğu ona iman etti. Ancak bazıları da Ferisilere gidip İsa'nın yaptıklarını anlattılar. Bu insanlar gerçekleşen bu mucizeyi mecburen kabul etmek zorundaydılar. Belki ilginç bulacaksınız ama İncil'den Yuhanna kesiminin hemen hemen ortasına gelmiş bulunduğumuz bu aşamada Rab İsa Mesih'in halka yönelik hizmetleri de son buluyordu. İsa Mesih'in halka yönelik hizmetleri vaftizci Yahya'nın İsa'yı Tanrı kuzusu olarak adlandırdığı zaman başlamıştı ve şimdi de burada Lazar'ı ölümden diriltmesiyle son buluyordu. Bundan sonraki 10 bölüme Yuhanna İsa'nın ölümünden önceki son 48 saatte olup bitenleri kayda geçirecek. Böylece İsa'nın ilk 32 yıl, 11 ay, 3 hafta ve 5 günde yapmış olduklarına ayırdığı yer kadar son 48 saatte yaptıklarına da aynı uzunlukta bir yer ayırmıştır. İncil'in diğer bölümlerinin yazarları da bu aynı yolu izlemişlerdir. Bunların hepsi İsa'nın son 8 gününde yaşanan olaylar üzerinde büyük ağırlıkla durmuşlardır. İncil'in 4 kesiminde 89 bölüm vardır. Bu bölümlerden 4 tanesi İsa'nın yaşamındaki ilk 30 yılı, 85 tanesi ise son 3 yılı anlatır. Geri kalan bu 85 bölümün 27 bölümü ise İsa'nın son birkaç günüyle ilgilidir ve İsa'nın ölümüyle ölümden dirilişi konuları üzerinde durur. Değerli dostum, İsa Mesih'in ölmediği, yerine bir başkasının öldüğü ya da ölümden dirilmediği şeklinde öne sürülen düşüncelerin hiçbiri İncil'in gerçekleriyle uyum içerisinde değildir. İncil, Tanrı'nın sözü, İsa'nın öldüğü ve ölümden dirildiği gerçeği temel alınarak yazılmıştır. İncil yazarlarının hepsi daha sonra Pavlus'un da izlediği yoldan giderek İsa'nın ölümünü ve ölümden dirilişini esas almışlardır. Bu doğrultuda Pavlus şöyledir. Sizin aranızda İsa Mesih'i ve onu çarmıha gerilmiş olarak görmekten başka hiçbir şey bilmemeye kararlıydım. İsa Lazar'ı ölümden dirilttikten sonra bu şüpheci, imansız Yahudilerin iman edeceklerini düşünüyordunuz değil mi? Hayır. Hiç de öyle olmadı. Hatırlayacaksınız, Rabbimiz daha önce Luka kesiminde kayıtlı olan şu sözleri söylemişti. Eğer onlar Musa'yı ve peygamberleri dinlemezlerse, birisi ölülerden dirilse dahi yine iman etmeyeceklerdir. Tanrı'nın cenneti bırakıp bugün yeryüzünde kendisini göstermemesinin, mucizeler yapmamasının nedeni budur sanıyorum. İnanlılar topluluğu olan kilise, yeryüzünden alınıp büyük sıkıntı dönemi yaşandığı ve bin yıllık saltanat dönemi başladığı zaman büyük mucizelere tanık olunacaktır. Ama bu mucizeler bile insanları ikna etmeye yetmeyecektir. Bugün birçoklarının ve çoğunluğun İsa Mesih'i bir yana attığı bir dönemde dahi İsa Mesih'e iman etmeye çağırıyoruz. İnsanlar niye birçokları İsa'yı kabul etmiyor diyerek şikayet ediyorlar. Şikayet etmeye hiç gerek yok. İnsanlar günahı daha çok seviyorlar. İsa'nın peşi sıra gitmemelerinin nedeni budur. İsa öldü, gömüldü ve tekrar ölümden dirildi. İncil'in haberi budur. Bu nedenle mucizeye neden yoktur. Sorun yeterli kanıtın olmaması değil ama yüreklerdeki imansızlıktır. Bunun üzerine başkahinlerle Ferisiler kurulu topladılar. Ne yapacağız diyorlardı. Bu adam bir sürü belirti gösteriyor. 47. ayet. İsa'nın kanını dökmeye karar vermiş bulunan bu din adamlarının, yobazlar sürüsünün sorunu İsa'nın iddialarına kanıt bulamamayışı değildi. Kanıt vardı, hem de istediğiniz kadar çok kanıt vardı ortada. Ama onun düşmanları şöyle diyorlardı, bu adam çok mucizeler yapıyor. İsa'nın yapmış olduğu bu mucizeleri inkar edemiyorlardı. Öte yandan bunca mucizeyi gördükleri halde yine de iman etmiyorlardı. Sorun yüreklerindeki imansızlık ve körlüktü. Bunlar şeytani bir grup oluşturuyorlardı. O dönemdeki başkahinlerin çoğu büyük çapta Sadükülerdi ve Sadüküler ölümden dirilmek de dahil olmak üzere hiçbir doğaüstü olayı ve mucizeyi kabul etmeyen liberal görüşlü insanlardı. Ferisiler ise o günün İsrail'inde muhafazakar denen ve ortanın sağını oluşturan politik bir akımın üyeleriydi. Bu iki grup her şeyde birbirlerine karşıydılar ama burada İsa Mesih'e duydukları nefret ve onu öldürmeye yönelik hırsları nedeniyle ortak bir zeminde bir araya gelmişlerdi. Bu gelişimi ilk ekümenik hareket olarak adlandırabiliriz. İnsanlar İsa Mesih'i kabul etmek istemezlerse ona yönelik duydukları nefret nedeniyle kendilerine düşman olan gruplarla dahi kolayca işbirliğine girebilmektedirler. Bugün çeşitli dinsel gruplar ve tarikatlar arasında yaygın bir şekilde görülen bir gerçektir bu. Çoğunlukla kutsal yazılarda açıklanan İsa'yı kabul etmek istemiyorlar. Onlar daha liberal, ılımlı, suya sabuna değmeyen bir İsa peygamber görmek istiyorlar. Kutsal yazılarda açıklandığı şekliyle İsa Mesih'i kabul edenler ise her zaman azınlıkta olmuşlardır. Onu böyle bırakırsak diyor bu Farisiler, din adamları, herkes ona iman edecek. Romalılar da gelip hem kutsal yerimizi hem ulusumuzu yok edecektir. 48. ayet. Bu adamlar bu gidişle devrimle sonuçlanabilecek bir hareketin ortaya çıkmasından korkuyorlardı. Böyle bir durumda Roma İmparatorluğu elbette elini kolunu sallamayacak, ayaklanmayı önlemek için birçok Yahudinin kellesi gidecekti. Korku onların her bir kararına yön veriyordu. Bugün de birçoklarını İsa Mesih'e gelmekten alıkoyan etkenlerin başında korku gelmektedir. İnanlı topluluklarında dahi Mesih'e olan tanıklığını gizleyen, çevreden çekinen bir sürü insan vardır. Aralarından biri o yılın baş kahini Kayafas şöyle dedi. Bir şey anlamıyorsunuz. Tüm ulusun yok olmaması için halk yararına bir tek kişinin ölmesinin sizin için daha elverişli olduğunu düşünemiyorsunuz. Bunu kendiliğinden söylememişti. O yılın baş kahini olduğundan İsa'nın ulus yararına öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunmuştu. Hem yalnız ulus yararına değil, Tanrı'nın dağılmış çocuklarını da bir araya getirmek için ölecekti. Yuhanna 11:49-52 ayetler arası. Adamların düşüncelerini görüyorsunuz değil mi? Tüm Yahudi ulusu Roma'nın zulmünde kalacağına, İsa'nın ölmesi çok daha hayırlı olacağını söylüyorlardı. İlginçtir. Bu adamlar İsa'yı ölüme mahkum etmekte başarılı oldukları halde tüm İsrail ulusu yine de İsa'dan sonra 70 yılında Romalı başkomutan Titus'un önderliğindeki Roma ordusunun saldırılarına maruz kalarak darmadağın olmuş, çok büyük kayıplar vermişti. Burada bir başka ilginç şeyle daha karşılaşıyoruz. O yıl kendisi başkahin olduğu için Kayafas İsa'nın ölümüyle ilgili olarak doğru bir kehanette bulunuyordu. Bu adamın ön bildirisinin doğru çıkması bizi şaşırtmamalıdır. Eski antlaşmadaki Balaam gibi bu adam da geleceğe ilişkin doğru bir peygamberlikte bulunabilmiştir. İşte o günden sonra İsa'yı öldürmeyi tasarladılar. Bu yüzden İsa Yahudiler arasında artık açıkça dolaşmadı. Ancak oradan çöle yakın bir yere, Efraim denen kasabaya gitti ve öğrencilerle birlikte orada kaldı diyor Yuhanna 11:53-54 ayetler arası. Bu sonun başlangıcıydı. İsa'yı açıktan açığa öldürmeye çalışıyorlardı ve ona olan düşmanlıklarını hiç saklamıyorlardı. Efraim kentinin nerede bulunduğunu tam olarak bilmiyoruz. Büyük bir olasılıkla Yeruşalim'den epey uzakta çölde küçük bir yerleşim bölgesi olabilir. Yahudilerin Fısıh bayramı yakındı. Çevre köylerden birçok kişi kendilerini arındırmak için Fısıh'tan önce Yeruşalim'e çıktı. Bunlar İsa'yı arıyor ve tapınakta durup birbirlerine ne dersiniz acaba bayrama gelmeyecek mi diye soruyorlardı. Başkahinlerle Farisiler de onun nerede olduğunu bilen varsa bildirsin diye buyruklar çıkarmışlardı. Öyle ki onu yakalayabilsinler. Yuhanna 11:55-57 ayetler arası. Her bir taraftan Yahudiler büyük kalabalıklar halinde Yeruşalim'e Fısıh bayramı öncesinde kendilerini ruhsal anlamda temizlemeye gelmişlerdi. Sayısız emir ve kuralların bulunduğu bu temizlenme geleneklerinin yaşandığı o günlerde insanlar arasında İsa ile ilgili olarak çok çeşitli söylentiler ve görüşler dolaşmaktaydı. O yıl İsa'nın Fısıh bayramı kutlamalarına katılıp katılmayacağı büyük bir merak konusuydu. Halk Yahudilerin yüksek kurulu olan Sanhedrin'in İsa'nın peşinde olduğunu biliyordu. Evet, bu insanlar Musa peygamberin söylediklerine inanmadıklarına göre birisi ölümden dirilse dahi bunlar yine inanmayacaklardı. Dostum, tam bu noktada İncil'in Yuhanna kesimi İsa'nın halka yönelik açık hizmetinin sonuna yaklaşmış oluyordu. Bundan sonraki bölümlerde ise daha önce söylediğimiz gibi İsa'nın yeryüzündeki yaşamının son safhasına damgasını vuran olayları, gelişmeleri ve söylenen sözleri ele alacağız.